Ayrım 3.
Önderde bulunması gereken bu özelliklere kuşkusuz yenileri de eklenebilir. Ancak tüm bu özelliklerin tek bir kişide birleşmesi genellikle olanaksız ya da çok seyrek görülen bir şeydir. O yüzden önderden değil, önderlikten, takım ya da ekip çalışmasından söz etmek çok daha doğrudur. Çünkü ekip çalışmasında kişiler sistemli olarak birbirlerinin eksikliklerini tamamlar ve birbirlerine omuz verirler. Birinde bulunmayan özellik diğerinde bulunacağından, ekibin toplam çalışması önderlik fonksiyonlarının tümünün kolektif olarak ortaya çıkmasına yol açar. Demokratik süreç doğası gereği en olumlu önder adaylarının yükselmesine, yeteneklerinin açığa çıkmasına ve kolektif bir bütün halinde sentezleşmesine olanak verir. İşte bu, demokratik ve kolektif önderlik anlayışının temelini oluşturur. Kararlılık ve esnekliğin ölçütü. Örgütümüzde en çok kafa karıştıran konulardan biri de kararlılık ve esneklik arasındaki ayrım noktasının ve dengenin kavranamayışı. Esneklik ve kararlılığın herkesin işine geldiği gibi kullanabileceği demagojik bir kavram ikilisi olarak kullanılmasıdır. Oysa öyle değildir ve kararlılık ile esneklik arasında ayırt edici önemli ölçüler bulunmaktadır. Temel ölçü şudur. İlkelerde kararlılık, pratikte esneklik. Bu ne demektir? İlke dediğimiz şey, daha önceki deneylerden çıkarılan yol gösterici düşüncedir. Pratik içinde defalarca sınanmış ve izlenmesi halinde bizi sonuca götüreceği kesinleşmiş olan düşüncedir. Bu yüzden ilkenin izlenmesinde kararlı davranmak, yani ısrar etmek, ikide bir dönüp arkaya bakmamak zorunlu koşuldur. Tersi bir tutum bizi tereddüte sürükler ve zaafa uğratır, fahiş yanlışlar yapmamıza yol açar. Kararlılığın bir başka anlamı ve kullanma biçimi daha vardır. Tüm tartışmalar yapıldıktan, bir yola girildikten sonra sonuna kadar gitmek için çelik bir irade göstermek, mücadeleyi gevşetmemek, göz açtırmayan bir ısrarı sürekli gündemde tutmak da kararlılıktır. Hedefe ulaşmak için inançlı, ısrarlı bir iradi çaba. Esneklik ise pratiğe ilişkindir. Bir kararın uygulanması sırasında ortaya çıkan sürprizlere ve değişen durumlara göre hareket tarzını değiştirme, manevra yapabilme yeteneğidir. İlla odunumun parası diye tutturmamak, bir başka deyişle oklava yutmuş gibi kazıklaşmamak demektir. Kırılmamak için eğilip bükülebilmek, yani esneyebilmektir. Söz gelişi bir dağa tırmanacaksınız. Hedefiniz dağın doruğu. Burada kararlılık, doruğa çıkmaktaki ısrar, inat ve bitip tükenmek bilmeyen çabanızdır. Önümüze aşılması çok güç engeller ya da uçurumlar çıktı. İlla aşmaya çalışmak, körü körüne burnunun doğrultusunda ilerlemek kararlılık değil, aptalca bir katılıktır. Bu tutumda ısrar etmeniz halinde, eninde sonunda enerjiniz tükenir ve bir daha doruğa çıkamayacak halde güçsüz düşersiniz. Oysa tehlikeyi aşılması çok güç olan engeli gördüğünüzde yeteri kadar geriye dönüp daha uygun bir başka yol bulmanız, yol uzasa bile doruğa çıkmanın yeni seçeneklerini araştırmanız esnekliktir. Bu manevrayı yapamazsanız, yani yeterince esneyemezseniz kırılırsınız. Böylece hedefe ulaşmanız büsbütün olanaksız hale gelir. İşte kararlılık ve esneklik arasındaki ayrım çizgileri bunlardır. Bizde genellikle pratik ve biçimsel konularda inatlaşma, ilkelerde esneme ve gevşeklik egemen bir alışkanlıktır. Genellikle biçimsel ve pratik konulardaki kısır çekişmeler işin esasını ve özünü kaybettirmektedir. 2. Nitelikli kadrolar. Kadro nedir? Belirli ölçüde bilgi, deneyim ve yetenek sahibi, örgüt yönetiminde bir biçimde yer alan ya da alabilecek durumda olan kişidir. Kadrodaki bilgi, deneyim ve yetenek ortalama düzeydedir. Kadro herhangi bir üyeye göre öne çıkmış, öndere göre ise henüz yeterince olgunlaşmamış biridir. Önderler kadrolar içerisinden çıkarlar ama her kadronun önder olması olanaksızdır. Kadrolarda da önderlerde bulunması gereken özelliklerin asgarisi bulunmalıdır. Kadrolar örgütün omurgasını oluştururlar. Bu omurga ne kadar sağlamsa, mücadelenin yüklediği görevleri ve örgütün ağırlığını o kadar kolaylıkla taşıyabilir. Kadrolar önderliğin eli ayağıdırlar. Öndersiz kadro nasıl yolunu şaşırır ve bocalarsa, kadrosuz önderlikte ayağını sağlamca yere basamaz. Kitleyle bağlarını ve iletişimini yitirir. Dolayısıyla önderlik yapamaz. Önderlik motor ise kadro diferansiyeliye benzetilebilir. motordan aldığı gücü tekerlere iletir ve otomobilin belirli bir doğrultuda hareket etmesini sağlar. Kadrolar iki türlü yetiştirilebilir, eğitimle ve deneyimle. Her örgüt belirli aralıklarla ama istikrarlı bir biçimde ümit vadeden üyelere yani kadro adaylarına yönelik eğitim vermelidir. Bu eğitimlerde öne çıkan kadro adaylarıyla özel olarak ilgilenmeli, onlara özel eğitim programları uygulanmalı, onların deneyim kazanabileceği ortamlar oluşturulmalıdır. Yönetim kurullarının bileşiminde belirli bir oranda deneyimli kadroların yanı sıra genç ve yeni kadrolara da geniş yer verilmelidir. Kadrolar bilgilerinin önemli bir bölümünü pratikte öğrenirler. Eğitimlerde kazandıklarını pratikte sınayıp pekiştirirler ve içselleştirirler. Bu yüzden sadece eğitimle kadro yetişebileceğini sanmak son derece yanıltıcıdır. Kadrolar için en önemli bilinç, örgütlü mücadelenin gerekliliği ve bunun nasıl yapılabileceği bilincidir. Çünkü tüm diğer niteliklerin gelişimini böylesi bir bilinç ateşleyebilir. Kadroda aranacak en önemli özellik ise davaya inanç, örgüte güven, sorumluluk duygusu ve çalışkanlıktır. Bunların hepsi sonradan edinilebilir özelliklerdir. Eğitimle, deneyimle kazanılabilirler. Bu özellikler yaratıcılık, karakter sağlamlılığı ve diğer bazı özelliklerde birleşince önder adayları ortaya çıkar. 3. İnançlı bir kitle. Örgütün tabanı kitleye oturur. Her örgütün amacına, ilke ve perspektiflerine uygun bir kitlesi vardır. Zaman içerisinde amaca uygun olmayan üyeler elenir. Amaca uygun yeni üyeler gelir. Böylelikle söz konusu örgütün temsil ettiği nüfus içerisinden doğal seleksiyon yoluyla örgütün kitlesi oluşur. Son çözümlemede örgütsel amaçla kitle arasında organik bir bağ bulunmaktadır. Ya amaç kitleyi biçimlendirir ya kitle amacı kendisine uydurur. Her ikisinin uzun süre farklı kalabilmesi olanaksızdır. Ama genellikle önce örgüt kurulup amacı belirlendiğinden zaman içerisinde kitle bu amaca göre biçimlenmeye başlar. Böylelikle amaca uygun olarak biçimlenen kitle amaçtan sapılmamasının en sağlam güvencesini oluşturur. 6. Körler Derneği'ni ele alalım. Amaç körleri eğitmek ve kalkındırmak olarak benimsendiğinde bu işi yapacak olan gönüllü, gören bay ve bayanlar örgütün kitlesini oluşturmuşlardır. Bu kitle örgütün korumacı bir örgüt olarak kalmasını iyiden iyiye pekiştirmiş, bu yüzden özellikle İstanbul ve Gaziantep şubelerinde körlerin örgüte katılması bir hayli güç ve sancılı olmuştur. 1984'ten sonra amaç, körlerin kitle örgütü olarak belirlendikten sonra bu, tepeden tırnağa büyük değişiklikler yaratmıştır. Başta örgütün adı değişmiş, 6. Körler Derneği haline gelmiştir. Sonra yavaş yavaş kitlesi değişikliğe uğramıştır. Giderek gönüllü gören bay ve bayanlar seyrelmiş, günümüzde ise hemen hemen hiç kalmamıştır. Örgüt bütünüyle körlerin örgütü haline dönüşmüştür. Bu ikinci dönemde 6. Hakların rica minnet değil, mücadele edilerek kazanılacağı perspektifini benimsediği için kitle yapısı da buna göre oluşmaya başlamış. Her görüşten, her inanıştan ve her etnik kökenden körün mücadeleci öğelerini kucaklamayı başarmıştır. Bu yüzden 6. mücadeleden yana körlerin örgütü olarak bilinmektedir. Bu 6. her üyesinin mücadelenin göbeğinde olduğu anlamına gelmemektedir. Çünkü bunu önleyen pek çok etken vardır. Fakat her 6. üyesi mücadeleden yanadır. Gönülden ya da fiilen mücadeleyi desteklemektedir. İşte bu mücadeleden yana kitledir ki, içinden mücadeleci kadrolar ve önderler yetiştirmekte, önderlerin mücadele çizgisinden ayrılmamalarının temel dayanağını oluşturmaktadır. Kitlesine dayanmayan ve güvenmeyen bir önderliğin ve kadroların başarılı sonuçlar alması olanaksızdır. Çünkü en başta adına hareket edilenler onlardır. Onlar için bir şeyler yapılmaktadır. İkinci olarak, önderler ve kadrolar bu kitlenin iradesinin ürünüdürler. Dolayısıyla bu kitleye karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Üçüncü olarak, mücadele bu kitlenin harekete geçmesi ve eylemlere katılması sayesinde başarıya ulaşabilir. Eylem içerisinde hem hareket güçler hem de kitlenin bilinç ve deneyim düzeyi yükselir. Dördüncü olarak kitlelerin yaratıcı zekası, önderliğe sınırsız ipuçları ve olanaklar sunar. Kitle içerisinde sıradan bir üyenin kafasında beliren bir düşünce kıvılcımı, önderliğin onu yakalaması, büyütmesi ve harlaması karşısında kocaman bir aleve, yolumuzu aydınlatan bir meşaleye dönüşebilir. İşte demokrasi kendimizi tatmin edelim diye değil, bir formalitenin yerine getirilmesi için hiç değil, tüm bu potansiyellerin harekete geçirilmesi ve gerçeğe dönüştürülmesi için gereklidir. Kitle, kadro ve önderlik arasında organik ve diyalektik bir bağ bulunmaktadır. Karşılıklı olarak birbirlerini yaratır ve etkilerler, birbirlerini geliştirir ve güçlendirirler. İnançlı ve bilinçli bir kitle içinden nitelikli kadrolar çıkarır. Bu kadrolar ise nitelikli ve güçlü bir önderliğe vücut verirler. Tersinden nitelikli ve güçlü bir önderlik, örgütün rotasını demokratik etkileşim süreci içerisinde doğru çizerek, doğru bir planlama ve organizasyon yaparak, kadrolarla ve kitlelerle düzgün bir iletişim kurarak onları teşvik ve motive ederek, her aşamada gidişatı ve varılan noktayı izleyip, hataları düzelterek, örgütü bir bütün olarak hedefe doğru taşır. Önderlik tüm süreç boyunca kadronun ve kitlenin gözetimi ve denetimi altındadır. İşte demokrasi tüm bu süreçleri doğru kurallara ve mekanizmalara bağlayarak karşılıklı etkileşimi sağlıklı hale getirdiği ve böylece başarıyı güvence altına aldığı için gereklidir. Önderlik kadrolar ve kitleden oluşan örgüt yapısı bir piramit şekli meydana getirir. Piramidin tabanı kitledir, yani üyelerdir. Piramidin duvarları kadrolardır. Piramidin tepesi ise önderliktir. Bu nedenle kitle, kadro ve önderlik birbirine dayanan, birbirini güçlendiren öğelerdir. Dolayısıyla birbirinden asla kopartılamazlar. Bölüm 5. Yönetim fonksiyonları. Yönetim bilimi uzun deneylerden yararlanarak bize 6 adet yönetim fonksiyonu saptamaktadır. Tüm bunlar uyum içerisinde uygulanabildiğinde iyi bir yönetimden söz edebiliriz. A. Yaratıcılık. Bu durumu ve koşulları anlama, değerlendirme ve tahlil edebilme özelliğidir. Analiz ve sentez yeteneklerini içerir. Gerçeği tüm yönleri ve boyutlarıyla zihinde yeniden üretme sürecidir. B. Planlama. Ortaya çıkan duruma göre net olarak belirlenen hedefe uygun olarak, eldeki güçlerin olanak ve kaynakların önemine ve önceliğine bakılmak suretiyle sıraya konulmasıdır. Planlama yine düşünsel bir üründür. Sonuçta bir tasarımdır. Böyle bir tasarım olmaksızın hedefe ulaşmak olanaksızdır. Çünkü neyi ne zaman ve nasıl yapabileceğimizi bilemeyiz. C. Organizasyon. Planlamadaki öğelerin yaşama geçirilmesi için somut ve fiili yerleştirmedir. Görevlerin tamamlanması, dağıtılması, her düzeydeki ilişkilerin planda öngörüldüğü gibi kurulmasıdır. Kısacası, zihindeki ya da kağıt üzerindeki tasarımın maddi anlamda dışa vurulması, gerçeğe dönüştürülmesidir. D. İletişim. Bireyler ve organlar, bir başka deyimle önderlik, kadrolar ve kitle arasındaki bilgi akışının aslına uygun bir biçimde ve düzgün olarak sağlanmasıdır. Bir bakıma, her bireyin ve her organın bilmesi gereken bilgilerle donatılmasıdır. Doğru bir iletişimin kurulamadığı örgütlerde hareketin bütünlüğü ve doğrultusunu gerçekleştirme olanağı yoktur. Bugünün koşullarında önderliğin istemesi ve karar vermesi halinde en hızlı ve doğru bir iletişimin sağlanabilmesi için tüm teknolojik olanaklar bulunmaktadır. Bu teknolojiler modern örgüt anlayışının ayrılmaz bir parçasıdır. E. Teşvik. Örgütler için teşvik başlıca iki anlama gelmektedir. Maddi olarak kadro ve üyelerin yıpratılmaması için örgütün mali gücüne göre asgari masrafların örgütçe karşılanması. Manevi olarak ise üyelerin ve kadroların teşekkür belgesi, plaket, madalya gibi özendiricilerle ve amaca olan inancı güçlendirerek motive edilmesidir. Teşvik öğesini eksik bıraktığımızda kadro ve üyelerde giderek bir soğuma, örgütsel etkinliklerden uzaklaşma ve dağılma gözlenecektir. F. Kontrol. Çalışmaların her aşamada gözlemlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi bize hatalardan dönüş olanağını verir. Buna genel olarak kontrol diyoruz. Kontrolün aşağıdan ya da yukarıdan işleyen çeşitli mekanizmaları vardır. Üyelerin kadroları ve önderliği izlemesi, genel toplantılarda onları eleştirmesi ve onlardan hesap sorması denetimin yaygın bir biçimidir. Ayrıca çeşitli organlar aracılığıyla oluşturulan denetim mekanizmaları da bulunabilir. Her düzeyde açıklık ve saydamlık denetimi daha kolay hale getirir ve örgütü güçlendirir. Sonuç. Bu çalışmayla kanımızca bir kitle örgütü, İlk kez kendi yönetsel deneyimlerinden yararlanarak bilim ve sanat olarak yönetim konusunu ele almakta ve bu deneyimlerden teorik sonuçlar çıkarmaktadır. Bu altı noktanın son derece olumlu geleneklerinden biridir. Her yaşadığı olayı kritik eder ve deneyimlerinin teorisini yapar. Böyle bir çaba geleceğimizi aydınlatan teorik projektörler yaratma olanağını verdiği gibi, yapılan yanlış ve hataların yinelenmemesinin güvencesini de oluşturmaktadır. Mücadele böyledir. Geçmiş pratiğimizin dersleri, ilke ve perspektifler olarak özetlenebilecek teorinin oluşmasına yol açarken, bu teori, yeni pratiklere yol gösteren ve hatalardan azami ölçüde koruyan bir deniz feneri rolünü oynamaktadır. Son 20 yıllık pratiğimiz yukarıdaki sayfalar boyunca yönetim bilimin bulguları ışığında gözden geçirilmiş, elde edilen sonuçlar belirli bir sistematik içerisinde sunulmaya çalışılmıştır. Şimdi görev üyelerimizin kendi pratiklerinden elde ettikleri derslerle elde ettiğimiz sonuçları değerlendirmek, eleştirmek ve zenginleştirmektir. 20 Kasım 1999 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulda bu görev başarılabilirse, yukarıdaki çalışma amacına ulaşmış olacaktır. Yazının sonu.